Üçüncü dalga. Elvin Toffler. Yedinci kaset, birinci yüz. Sayfa numarası 318. Durum henüz yeterince belirgin değil. Ama ulusal ekonomiler gittikçe daha büyük bir hızla her biri kendine özgü, farklı sorunları olan bölgesel ve yöresel ekonomilere bölünmektedir. İster Amerika'da Sunbelt veya İtalya'da Mezzogiorno ya da Japonya'da Kansai olsun, bölgeler sanayi çağında olduğu gibi gittikçe daha çok birbirine benzeyeceğine, enerji ihtiyaçları, doğal kaynaklar, mesleki kümelenmeler, eğitim düzeyleri, kültür vesaire bakımından birbirinden farklılaşmaktadırlar. Üstelik bu küçük birimler bugün ulusal ekonominin bir kuşak önce vardığı noktaya gelmiş bulunuyorlar. Devletin ekonomiyi istikrara kavuşturmak için yaptığı çalışmaların iflası, büyük ölçüde bu durumun yeterince kavranmamış olmasıyla açıklanabilir. Enflasyonu ya da işsizliği ülke çapında vergi iadesiyle veya zamlarla ya da para ve kredi manipülasyonlarıyla bunlar gibi tek yönlü önlemlerle durdurmaya çalışmak hastalığın gittikçe daha artmasına neden olur. Üçüncü dalga ekonomilerini ikinci dalganın bu tür merkeziyetçi araçlarıyla yönetmeye çalışanlar bir sabah hastaneye gelip hastanın kolu mu kırılmış, beyninde tümör mü varmış ya da tırnağı mı batıyormuş bakmadan herkese adrenalin verilmesini emreden doktora benzerler. Yeni ekonomide ancak merkeziyetçilikten uzak, çeşitliliğe yer veren bir ekonomik yönetim başarılı olabilir. Çünkü dünyanın her yanında aynı olduğu sanılan ekonominin kendisi de gittikçe merkeziyetçilikten uzaklaşmaktadır. Politikada, şirketlerde, devlet kuruluşlarında ve ekonomide ve bunlara ek olarak haberleşme sisteminde, enerji dağıtımında, bilgisayar gücünün dağılışında, merkeziyetçiliğe ters düşen bu eğilimler yepyeni bir toplum yaratmakta ve eski kuralları geçersiz kılmaktadır. Elverişli ölçü. Üçüncü dalga geldikçe ikinci dalganın sosyal yasasının başka yanları da yeniden yazılmaktadır. İkinci dalganın bir tutku halinde büyüme üzerinde durması da şimdi şiddetle eleştirilmektedir. Ne kadar büyükse o denli iyidir görüşünün savunucuları, küçük olan güzeldir görüşünün savunucuları tarafından hiçbir zaman böylesine eleştirilmemişlerdi. Bu adla çıkan bir kitap ancak 1970'lerde bu kadar tutulur ve dünyada en çok satan bir kitap olabilirdi. Ekonomide de büyüklüğün bir sınırı olduğunun ve birçok kuruluşun bu sınırı çoktan aştığının artık her yerde anlaşıldığını görüyoruz. Şirketler şimdi çalışma birimlerinin boyunu ufaltmanın çarelerini aramaktalar. Yeni teknolojiler ve hizmet sektörüne kayış çalışmaların hacmini iyice küçültmektedir. İkinci dalgaya özgü tek bir çatı altında binlerce kişiyi toplayan geleneksel fabrika ve büro tipleri ileri teknoloji ülkelerinde artık çok ender görülmektedir. Avustralya'da bir otomobil şirketinin başkanından bana geleceğin otomobilin fabrikasını anlatmasını istediğim zaman tam bir inançla şunları söyledi. Bir daha aynı çatı altında 7000 işçi çalıştıran bir fabrikayı kesinlikle kurmam. Fabrikayı her biri yüzer, 400'er kişilik küçük birimlere bölerim. Yeni teknolojiler sayesinde artık bunu yapmak mümkün. O zamandan bu yana besin maddesi ve bunun gibi üreten birçok şirket yöneticisinden veya başkanından da buna benzer sözler işittim. Bugün artık anlıyoruz ki ne büyük ne de küçük güzeldir. En elverişli ölçü neyse, küçükle büyüğü birleştirebilen neyse, güzel odur. Küçük olan güzeldir adlı kitabın yazarı A.F. Schumacher de bunu kitabını hayranlıkla okuyanlardan çok daha iyi biliyordu. Bir gün bir dostuna eğer küçük örgütler dünyasında yaşamış olsaydım, büyük olan güzeldir diye bir kitap yazardım demiştir. Her ikisinin işe yarayan yanlarını toplayan yeni örgüt şekilleri üzerinde de çalışmalar var. Amerika, İngiltere, Hollanda ve diğer ülkelerde kiralama ve işbirliği yönteminin çok yaygınlaşmasını sermaye yetersizliği, vergi gibi bir takım nedenlerle açıklamak ve birçok bakımdan da eleştirmek mümkündür. Ancak çok kısa bir zaman içinde küçük birimler oluşturup bunları belirli bir ölçüde bir merkeziyetçilik temeline göre daha büyük bir sistem içinde birbirine bağlama yöntemi, büyükle küçüğü bir örgütte birleştirme yolunda atılmış bir adımdır. İkinci dalgaya özgü bir ilke olan maksimizasyonun artık sonu gelmiştir. Şimdi elverişli ölçü zamanıdır. Toplum, ikinci dalganın uzmanlaşma ve profesyonelleşme ilkelerine de kuşkuyla bakmaktadır. İkinci dalga yasası uzmanlaşmayı baş köşeye oturtmuştu. Temel kurallarından biri başarmak için uzmanlaşmaydı. Bugün politika dahil her alanda uzmanlık konusundaki tutumda bir değişiklik görülmektedir. Bir zamanlar tarafsız bir bilgi kaynağı sayılan uzmanlar toplum gözünde artık eski saygınlığa sahip değildirler. Devamlı olarak kendi çıkarlarını kollamak, olaylara çok dar bir açıdan bakmakla eleştirilmektedirler. Örneğin hastanelerde ve daha başka kuruluşlarda sırf uzmanların etkilerini frenleyebilmek için karar alma organlarına sıradan insanların alınmasına çalışıldığını görüyoruz. Artık okulları profesyonel eğitimcilere bırakmaya razı olmayan ana babalar okulun aldığı kararlar üzerinde söz sahibi olabilmek için yetki istemektedirler. Birkaç yıl önce Washington eyaletinde vatandaşın siyasal olaylara katılması olgusunu incelemek için kurulmuş olan özel bir komisyon, yeni tutumu çok iyi özetleyen şu sonuca varmıştır. Ne istediğini bilmek için uzman olmaya gerek yok. İkinci dalga bir başka ilkeyi, yoğunlaştırma, bir araya yığma ilkesini de teşvik etmişti. Parayı, enerjiyi, doğal kaynakları ve insanları hep bir araya yığmıştı. Kentlerde nüfusun yoğunlaşmasına yol açmıştı. Bugün bu süreçte aksi yönde işlemeye başlamış bulunuyor. Nüfusun dağıldığını görüyoruz. Enerji alanında da belirli noktalarda toplanmış fosil kökenli yakıt depozitlerini bırakıp daha yaygın enerji şekillerine geçmeye çalışıyoruz. Okulları, hastaneleri ve bunun gibileri dağıtmak amacıyla çeşitli denemeler yapıyoruz. Kısacası istense ikinci dalga uygarlığının yasası ele alınır ve standartlaştırmada senkronizasyondan başlayıp merkezileştirme, maksimizasyon, uzmanlaşma ve yoğunlaşmayı teker teker inceleyip bir zamanlar günlük yaşamımızı ve toplumsal konularda aldığımız kararları etkileyen ve yönlendiren bütün eski kuralların üçüncü dalga uygarlığının gelmesiyle köklü değişiklikler geçirdiğini gösterilebilir. Geleceğin örgütü. Daha önce ikinci dalganın ilkelerinin hepsinin tek bir örgüte uygulanması halinde ortaya klasik sanayi bürokrasisinin çıktığını görmüştük. Bu, oldukça istikrarlı bir endüstriyel ortamda hep aynı üründen tekrar tekrar yapmak ya da hep birbirini yineleyen kararlar almak amacıyla kurulmuş, yukarıdan aşağıya kadar hiyerarşik bir şekilde örgütlenmiş bir devdi. Ama şimdi yeni ilkelere doğru geçiyoruz ve onları hep bir arada uygulamaya başlıyoruz. Bu yüzden karşımıza geleceğin eskisinden çok farklı örgütleri çıkıyor. Bu yeni örgütlerin daha basık bir hiyerarşik ortamı vardır. Ağırlık doruk noktasına verilmemiştir. Örgütün kendisi daha küçük parçaların geçici bir düzen içinde bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Örgütün dış dünyayla ilişkisi, yani söz gelişi kendisine göre bir dış politikası vardır. Bu dış politika bakımından merkeze başvurmak değildir. Bu türden kuruluşların gittikçe daha çoğu günün 24 saatinde çalışmaktadır. Bunlar bürokrasilerden bir başka bakımdan da farklıdırlar. Bu örgütler koşullar gerektirdiğinde duruma göre değişik biçimler alabilirler. Tıpkı ısı değişince şekil değiştiren, ısı eski haline dönünce de yine eski şeklini alan plastik bir madde gibi. Bunu barışta demokratik ve herkesin kararlara katılmasına açık, savaştaysa son derece merkeziyetçi ve otoriter olan ve daha başlangıçta bu iki işi birden yapmak üzere kurulmuş bir orduya benzetebiliriz. Ya da şöyle diyebiliriz, bir futbol takımı düşünün, yalnız çeşitli ekollere göre futbol oynamakla kalmıyor, bir düdük çalınca basketbol, bir düdük çalınca voleybol takımı olabiliyor. Böyle bir takımda oynayan bir adamın anında uyum sağlayabilecek şekilde eğitilmesi ve çeşitli takımlardaki rollerindeki değişiklikten ötürü sıkıntı çekmemesi gerekir. Bizim, istenirse hiçbir organizasyonun bulunmadığı bir yerde, hiyerarşik bir düzendeki gibi rahat hareket edebilecek, Mısır piramidi gibi kurulmuş bir örgütte en ufak bir rüzgara uyabilen ve bir iki yönetim bağı dışında neredeyse tümüyle özerk modüllerden oluşan bir ortamda çalışabilecek yöneticilere ihtiyacımız vardır. Geleceğin bu örgütlerini anlatacak terimlere henüz sahip değiliz. Matrix ve bunun gibi demek yeterli değildir. Teorisyenler başka başka isimler önermişlerdir. Reklamcı Lester Wunderman, fikir komandoları gibi hareket edecek gruplar hiyerarşik yapının yerini almaya başlamıştır demektedir. Başta gelen organizasyon teorisyenlerinden Tony Judt, geleceğin yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan bu örgütlerinin şebekeye benzeyen yanını uzun uzadıya anlatmış ve bu şebekenin kimse tarafından koordine edilmediğini belirtmiştir. Şebekeye katılan gruplar kendi kendilerini koordine ettiklerinden bir otokoordinasyondan söz edilebilir. Kullanılan terimler ne olursa olsun köklü bir devrim gerçekleşmek üzeredir. Yalnız yeni örgütlenme biçimlerinin değil, yeni bir yasa toplumun ayakta kalabilmesi için yeni temel kuralların biçimlenmeye başladığına da tanık oluyoruz. Hala sanayi çağının kurallarına bağlı ana babaların, eski kuralların artık uygulanamayacağının farkında olan ama yeni kurallar konusunda da kendilerine o kadar güvenemeyen çocuklarla daima çekişme halinde olmalarında şaşılacak bir şey yoktur. Onlar da biz de göçmekte olan ikinci dünya düzeniyle yarının üçüncü dalga uygarlığı arasında kıstırılmış bulunuyoruz. 19. Bölüm. Tüketen Üretici. Büyük tarihsel değişiklikler bazen günlük davranışlarımızdaki ufak tefek değişikliklerle simgelenirler. Hemen hemen üzerinde bile durulmayan böyle bir değişiklik, 1970'lerin başlarında Fransa, İngiltere, Hollanda ve öbür Avrupa ülkelerinde yeni bir malın eczanelere girmesiyle başlamıştır. Bu mal, kendi kendini kontrol et cinsinden bir gebelik testiydi. Birkaç yıl içinde Avrupalı kadınlara bu test takımından 15-20 milyon tane satıldı. Çok geçmedi, Amerikan gazetelerinde de reklamlar çıkmaya başladı. Gebe misiniz? Ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyidir. Bir Amerikan firması olan Warner Lambert bunu kendi ticari adı altında Amerika'da piyasaya sürünce çok büyük ilgiyle karşılandığını gördü. 1980 yılına geldiğimizde Atlantik'in iki yakasında milyonlarca kadın daha önce onlara doktorların ve laboratuvarların yaptığı bir işi son derece rahat olarak kendileri yapıyorlardı. Doktora gereksinmesi azalan yalnız onlar değildi. Medical World News adlı dergiye göre insanların kendi kendilerine bakmaları fikri çok yaygınlaşıyordu. Ülkenin her yanında sıradan insanlar stetoskop, tansiyon aleti kullanmayı, kansere karşı kendi göğüslerini muayene etmeyi, hatta bazı basit cerrahi müdahalelerde bulunmayı öğreniyorlardı. Bugün anneler boğaz kültürü yapabiliyorlar. Okullarda ayak bakımından çocuk bakımına kadar kurslar verilmektedir. Ve Amerika'da 1300'den fazla alışveriş merkezine, havaalanına ve büyük mağazalara yerleştirilmiş makinalarda isteyen para atmak suretiyle tansiyonunu ölçebilmektedir. Daha 1972 yılına kadar doktor olmayanlara çok az tıbbi alet satıldığı olurdu. Bugün tıbbi aletler piyasasının gittikçe daha büyüyen bir bölümünü evlere yapılan satışlar oluşturmaktadır. Her gün daha çok insanın kendi sağlığının sorumluluğunu kendi üzerine alması, doktora daha az gitmesi ve hastanede daha az kalması sonucu, kulak, boğaz, burun temizleyici aygıtların, özellikle nekahat devri için hazırlanmış malların satışında artışlar vardır. İlk bakışta bütün bunlar sadece geçici heveslermiş gibi görünür. Oysa başkalarına parayla yaptırmaktansa insanın kendi sorunlarını kendisinin çözmek istemesi değerlerde, hastalık anlayışında, kendi kendisi hakkındaki görüşlerinde önemli bir değişikliği gösterir. Bu açıklama bile dikkatimizi bunun asıl daha büyük anlamından saptırır. Bu olgunun tarihsel açıdan ne demek olduğunu anlayabilmek için biraz geçmişe dönmeliyiz. Görünmez adam. Birinci dalga sırasında insanların çoğu kendi ürettiğini tüketirdi. Normal anlamda onlar ne üretici ne de tüketiciydi. Onlara tüketen üretici demek daha doğru olurdu. Bu iki işlevi birbirinden ayıran sanayi devriminin topluma sapladığı kamaydı. Bu kamayla bugün üretici ve tüketici dediğimiz insanlar doğdu. Bu kopma piyasanın ya da alışveriş şebekesinin, yani sizin tarafınızdan üretilip de bana ya da benim tarafımdan üretilip de size kadar gelen malların ve hizmetlerin geçtiği o karmaşık yolların ortaya çıkmasını sağladı. Daha önce ikinci dalgayla kullanma amacıyla üretime dayalı tarımcı bir toplumdan alışveriş için üretime dayalı sanayi toplumuna geçtiğimizi söylemiştim. Aslında durum bundan biraz daha karmaşıktı. Nasıl birinci dalga sırasında alışveriş, yani piyasa için üretim yapıldığı doğruysa, ikinci dalga sırasında da kullanma amacıyla da üretim yapılıyordu. Onun için ekonomiyi iki sektörden oluşmuş gibi düşünmek daha aydınlatıcı olur. A sektörü, insanların ücret karşılığı olmadan doğrudan doğruya kendileri, aileleri ve mensup oldukları topluluklar için yaptıkları işlerdir. B sektörü ise piyasa için yapılan mal ve hizmet üretimidir. Bu şekilde düşününce birinci dalga sırasında A sektörü kullanmak için yapılan üretim çok büyük, B sektörü ise çok küçüktü. İkinci dalga sırasında bunun tersi oldu. Hatta piyasa için mal ve hizmet üretimi o kadar çoğaldı ki ikinci dalga ekonomistleri A sektörü diye bir sektörün varlığını hemen hemen unuttular. Ekonomi kelimesi bile piyasaya sürülmek amacıyla yapılmayan iş ve üretimi içine almayacak şekilde tanımlandı. Yani tüketen üretici görünmez adam oldu. Böylece kadınların ücret karşılığı olmadan evde yaptıkları silme, süpürme, çocuk yetiştirme gibi ev işleri ekonomi dışı çalışmalar sayıldı. Oysa A sektörü olmadan B sektörü yani göze görünen sektör olamazdı. Evde çocuklara bakan kimse olmayınca bir kuşak sonra B sektörü için ücretle çalışacak işçi bulunamazdı. O kesim olduğu gibi çökerdi. Bir ekonominin çocukluğunda temizlik konuşma öğretilmemiş, topluma kültüre sokulmamış işçiler olmadan bırakınız çok verimli olmasını, doğru dürüst işleyebileceğini düşünebilir misiniz? Eğer çalışan işçileri en basit beceriden yoksunsa B sektörünün verimliliği ne olabilir ki? İkinci dalga ekonomistleri üzerinde bile durmazlardı ama her iki sektörde verimlilik birbirine son derece bağlıdır. Bugün ikinci dalga toplumları işin sonuna gelmenin sıkıntılarını çektikleri şu sıralarda bile politikacılar ve uzmanlar hala sadece B sektörünün olgularıyla ilgili istatistikleri tartışıp durmaktadırlar. Gelişmenin, verimliliğin azaldığını düşünüp üzülüyorlar. Oysa ikinci dalga kalıplarına göre düşünmeye devam ettikleri, A sektörünü ihmal edip onu ekonomi dışı saydıkları, tüketen üretici görünmez adam olarak kaldığı sürece onların ekonomiyi yönetmelerine imkan yoktur. Çünkü yakından baktığım zaman bu iki sektör ya da iki üretim tarzı arasındaki ilişkide önemli bir değişikliğin başladığını, üreticiyi tüketiciden ayıran çizginin silikleştiğini, tüketen üreticinin öneminin arttığını anlarız. Hatta bundan da öte piyasanın yaşamımızdaki ve dünya sistemindeki rolünü değiştirecek güçlü bir gelişme görürüz. Bütün bunlar bizi yeniden bugüne dek doktorların sağladığı hizmeti kendi kendilerine sağlayan milyonlarca insana götürür. Çünkü bu insanların yaptığı aslında bazı üretimleri B sektöründen A sektörüne, yani ekonomistlerin yakından kontrol ettikleri görünen ekonomiden çoktan unuttukları gölge ekonomiye geçirmekten başka bir şey değildir. Onlar ürettiklerini tüketiyorlar ve bunda da yalnız değiller. Oburlar ve dullar. 1970 yılında İngiltere'de yıllarca evinden çıkmaktan korkan Catherine Fisher adındaki bir ev kadını bu tür saplantılara sahip insanlar için bir dernek kurmuştu. Bugün bu fobisi olanlar derneğinin birçok şubesi açılmıştır. Aslında dernek ileri teknoloji ülkelerinde halkın kendi psikolojik, sosyal, cinsel ve tıbbi sorunlarıyla kendisinin boğuşması amacıyla kurulmuş olan binlerce dernekten biridir. Detroit'te akrabasından ya da yakınlarından birini kaybettiği için hüzünlü olanlara yardımcı olabilmek için 50 yas grubu kurulmuştur. Avustralya'da Grow adlı bir örgüt eski akıl hastalarını ve sinirli kimseleri bir araya toplamaktadır. Bugün Grow'un Hawaii'de, Yeni Zelanda'da, İrlanda'da şubeleri vardır. 22 eyalette eşcinsel çocuklara yardım edebilmek amacıyla Homoseksüel Çocukların Ana Babaları Derneği faaliyete geçmek üzeredir. İngiltere'de Depresyon Geçirenler Derneği'nin 60 şubesi vardır. Uyuşturucu madde müptelaları için, dullar için, bekarlar için her gün yeni yeni dernekler kurulmaktadır. Tabii başı dertte olan insanların bir araya gelip sorunlarını tartışmalarının, birbirlerinden bir şeyler öğrenmelerinin yeni bir yanı yoktur. Yine de tarihçiler kendi kendine yardım akımının bugünkü gibi hızlı yaygınlaşmasına bir başka örnek gösteremezler. Yeni İnsancıl Hizmetler Enstitüsü'nün yöneticileri olan Frank Reisman ve Alan Garner'a göre, yalnız Amerika'da her 435 kişiye bir tane olmak üzere 500 bin topluluk vardır, her günde yenileri kurulmaktadır. Bunlardan birçoğu kısa ömürlüdür ama kapanan her birinin yerine yeni birkaç dernek açılmaktadır. Bu örgütler çok çeşitlidirler. Bazıları uzmanlara karşı yeni yeni duyulmaya başlanan kuşkuları paylaşırlar ve işleri onlar olmadan yürütmeye çalışırlar. Geleneksel yöntemlere uygun olarak profesyonellerden fikir alacaklarına karşılıklı danışmaya, yani insanların başlarından geçenlere dayanarak birbirlerine bilgi vermesi ilkesine göre işlerler. Bazıları kendilerini başı dertte olanlara yardım eden bir dernek olarak görür, bazıları da yasalarda vergi usullerinde değişiklikler yapılmasına çalışarak politik bir rol oynar. Bazılarının neredeyse dinsel bir yanı vardır, bazılarının üyeleri de yalnız arada bir toplanmaz, sürekli olarak bir arada yaşarlar. Bu gruplar şimdi de bölgesel hatta ülkeleri aşan bağlar kurmaktadırlar. Profesyonel psikolog, sosyal görevli ya da doktorlar da işin içine karışabilir ama artık bunlar kişisel ilişki kurmayan, araya bir mesafe koyan ve her şeyi bilen uzmanlar olmaktan çıkmışlardır. Hastayla ya da kendilerine hizmet ettikleri kişilerle birlikte çalışan, dinleyici, öğretmen, rehber olmuşlardır. Kar amacı gütmeyen ya da gönüllülerin çalışmalarıyla yürütülen ve aslında başkalarına yardım etmek amacıyla kurulmuş olan örgütlerde kendi kendine yardım ilkesine dayalı bu akımın içinde yer almaya çalışmaktadırlar. Ancak toplumsal açıdan önemleri ne olursa olsun, bu dernekler pasif tüketiciden aktif tüketen üreticiye doğru bir geçişi de işaret ederler. Dolayısıyla bu gelişmenin ekonomik bakımdan da bir anlamı vardır. En sonunda yine piyasaya bağlıdırlar ama bir takım işleri ekonominin B sektöründen A sektörüne, alışveriş sektöründen tüketen üretici sektörüne aktarırlar. Bu yönde işleyen tek adım da bu değildir. Dünyanın en büyük ve en zengin bazı kuruluşları da kendilerine göre teknolojik ve ekonomik nedenlerle tüketen üreticilerin çoğalmasını hızlandırmaktadırlar. Kendin yap. 1956 yılında haberleşme taleplerinin iyice artması karşısında ezilen Amerikan telefon ve telgraf şirketi abonenin numarayı doğrudan doğruya çevirerek şehirler arası görüşme yapmasını mümkün kılan elektronik teknolojiyi benimsemeye başlamıştı. Bugün artık bazı uluslararası konuşmaları bile bu şekilde yapmak olasıdır. Belirli birkaç numarayı çevirmek suretiyle burada da tüketici daha önce santralde çalışan bir insanın yaptığı bir işi kendisi yapabilmektedir. 1973-74 yıllarında Arap ambargosunun başlattığı petrol darlığı sırasında benzin fiyatları başını alıp gitmeye başlamıştı. Büyük petrol şirketleri bu sayede korkunç para kazandılar ama yerel benzin istasyonları ayakta kalabilmek için zorlu bir mücadele verdiler. Masrafları biraz kısmak umuduyla birçoğu başına adam koymaya gerektirmeyen benzin pompaları kullanmaya başlamışlardı. O sıralarda gazeteler benzin borusunu yanlışlıkla radyatöre sokan sürücüler konusunu ele alarak şaka yollu yazılar yazmıştı. Ama çok geçmedi, araba sürücüsünün kendi arabasına benzini kendisinin koymasının yadırganacak hiçbir yanı kalmadı. 1974 yılında Amerika'daki benzin istasyonlarının yalnız %8'i kendi benzinini kendin koy ilkesine göre çalışmaktaydı. 1977 yılında bu oran %50'ye çıktı. 1976 yılında Batı Almanya'da 33.500 benzin istasyonundan %15'i artık kendi benzinini kendin doldur uygulamasına geçmişti ve bu %15 satılan bütün benzinin %35'ini veriyordu. Sanayi uzmanları bu oranın yakında %70'i bulacağını tahmin etmektedirler. Bu işte de tüketici bir üreticiyi işinden ediyor ve yerine tüketen üretici geliyor. Yine o sıralarda elektronik bankacılık başladı. Böylece sadece bankacılık saatlerinde bir değişiklik olmakla kalmadı, veznedar da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Daha önce bankadaki görevlilerin yaptıkları işin çoğunu artık müşteri kendisi yapıyordu. İşin bir bölümünü müşteriye yaptırmak, ekonomistlerin diliyle emek maliyetini dışarıya aktarmak yeni bir yöntem değildir. Self-servis ilkesine göre çalışan süpermarketlerde de aynı sistem uygulanmaktadır. Malı bilen ve sizin için gidip alıp getiren güler yüzlü tezgahların yerini müşterinin taşıdığı sepet aldı. Bazıları müşterilere özen gösterilen o eski güzel günler gitti diye hala yakınırlarsa da müşterilerin çoğu bu yeni sistemden hoşlandı. Artık kendileri dolaşıp alacakları malı arıyor buluyor ve böylece birkaç kuruş daha ucuza alabiliyorlar. Aslında o birkaç kuruş daha önce tezgahların yaptığı işi kendileri yaptıkları için onlara ödeniyor. Bugün buna benzer maliyeti dışarı aktarmalar başka alanlarda da görülmektedir. Sürekli olarak indirilme satış yapan mağazalarda da durum böyledir. Oralarda da daha az tezgahtar kullanılmakta ve müşteri malı biraz daha ucuza almakta ama biraz da kendisi için çalışmaktadır. Bir zamanlar kunduracı mağazalarında usta tezgahtar kullanmanın şart olduğu sanılırdı. Bugün onlar bile self servise geçiyorlar ve işi tüketiciye yüklüyorlar. Aynı ilkeyi başka yerlerde de görüyoruz. Caroline Bird kalabalıkları konu alan kitabında şöyle yazıyor. Birçok şey evde kolayca monte edilmek üzere parçalar halinde satılır. Noel sırasında New York'un bazı büyük mağazalarında bile satış fişlerini mırın kırın eden tezgahtarlar değil de müşteriler yazarlar. 1978 Ocağı'nda Washington'da 30 yaşlarında bir devlet memuru buzdolabından garip sesler geldiğini işitmişti. Geçmişte yapılması adet olan şey usta çağırıp tamir ettirmek ve ona ücretini ödemekti. Fakat Barry Nussbaum hem istenilen saatte tamirci getirmenin güç olacağını hem de ödeyeceği yüksek ücreti düşünerek buzdolabı ile birlikte verilen el kitabını okudu. Orada buzdolabını yapan firmanın bürosuna para ödemeden telefon edebileceğini gördü. Bu, Whirlpool firmasının bakım sorunları olan müşterileri için kurmuş olduğu soğuk hattır. Nussbaum buraya telefon eder, telefonun öbür ucundaki adam tamirin nasıl yapılacağını bütün ayrıntılarıyla anlatır, Nussbaum'a hangi vidayı sökeceğini, hangi sese dikkat etmesi gerektiğini ve daha sonra ne gibi parçaya ihtiyacı olduğunu söyler. Nussbaum, adam son derece yardımcıydı diyor, yalnız ne yapmam gerektiğini söylemekle kalmıyor, bana güven veriyordu. Buzdolabı kısa bir zamanda tamir edilmişti. Whirlpool'un bu servisinde tam gün çalışan 9 ve ayrıca yarım gün çalışan birçok danışman vardı. Bunlar telefon başında çalışırken kulaklık takarlar. Önlerinde hangi aletin tamiri gerekiyorsa hemen onun diyagramını gösteren birer ekran bulunur. Whirlpool buzdolabından başka bulaşık makinesi, klima aygıtları ve bunun gibi ev aletleri de yapmaktadır. Bu diyagrama bakarak müşterilerine rehberlik ederler. Yalnız 1978 yılında Whirlpool bu şekilde 150 bin telefon yardımı yapmıştır. Soğuk hat mal sahibine bir zamanlar tamircinin yaptığı işlerin büyük bir bölümünü yapma imkanı verecek olan geleceğin bakım sisteminin iskeletini oluşturur. Şehirler arası telefonun ucuzlamasını sağlayan gelişmeler sayesinde mümkün olan bu yöntem akla, gelecekte danışman konuşurken adım adım sen kendin yap talimatını evdeki televizyon ekranında gösteren bir sistem getiriyor. Böyle bir sistemin yaygınlaşması halinde sadece çok önemli işler tamirciye kalır. Teknisyen ise tıpkı doktor ya da sosyal görevli gibi tüketen üreticinin öğretmeni, rehberi olur. Bu sistem birçok sanayide uygulanır. Böylece emek maliyeti dışarıya aktarılır ve tüketicinin bir zamanlar kendisine başkaları tarafından yapılan hizmetleri yüklenmesini sağlar. Bu yolla bir kez daha B sektörüne ait bir çalışma A sektörüne, yani alışveriş sektöründen tüketen üretici sektörüne aktarılır. Kendi işini kendin yap endüstrisinin diğer bölümlerindeki daha dramatik değişikliklerinin yanında bütün bu söylediklerimiz hafif kalır. Kendi işini kendin yap yanlıları, kırık camları değiştirmek, lambayı tamir etmek, kırık fayansı değiştirmek gibi işlerle her zaman uğraşmışlardır. Bunun yeni bir yanı yok. Değişmiş, hem de şaşılacak kadar değişmiş olan kendi işini kendin yap felsefesinden yana olanlarla profesyonel inşaatçılar, marangozlar, elektrikçiler, muslukçular ve bunun gibiler arasındaki ilişkidir. Daha 10 yıl önce Amerika'da elektrikle işleyen testere ve bunun gibi aletlerin yalnız %30'u kendi işini kendin yap meraklılarına, geri kalan %70'i ise marangozlara ve bunun gibi zanaatçılara satılırdı. 10 yıl gibi kısa bir süre içinde bu sayılar yer değiştirdi. Bugün yalnız %30'u profesyonellere satılmaktadır, %70'i kendi işini gittikçe daha çok kendisi yapan tüketiciler tarafından satın alınmaktadır. Endüstriyel araştırma firması Frost ve Sullivan'a göre Amerika'da daha önemli bir dönüm noktasına 1974 ile 76 yılları arasında inşaat malzemesinin yarısından fazlasının inşaatçı yerine mal sahiplerine satılmasıyla geldi. Buna ev sahipleri tarafından yapılan evdeki 25 dolardan küçük tamir işleri için yapılan toplam 350 milyon dolarlık alışveriş dahil değildir. 1970'lerin ilk yarısında inşaat malzemeleri satışları %31 artmışken, kendi işlerinde kendileri tarafından kullanılmak üzere alınanlarda artış %65'ten fazladır. Yani ötekinden iki mislinden fazla artmıştır. FBS raporuna göre dramatik olan bu değişiklik hala devam etmektedir. Aynı firmanın bir başka çalışmasında da bu işler için harcanan paranın durmadan arttığı belirtilmekte ve insanın kendi kendisine yetmesi ve başkasına muhtaç olması konusunda bir değer değişikliği olduğu belirtilmektedir. Daha önceleri en azından orta sınıf tarafından hor görülen bu tür el işleri şimdi bir övünç kaynağı olmaktadır. Halk artık kendi işini kendisi yapıyor ve bununla övünüyor. Üniversiteler, okullar, yayın evleri yığınla nasıl yapılır türünden dersler vermekte, kitaplar yayınlamaktadırlar. US News and World Report şöyle diyor. Zengini, fakiri, herkes kendisini bu fırtınaya kaptırmış bulunmaktadır. Cleveland'da halk tipi konutların bulunduğu yerlerde evle ilgili tamirat işlerine ait bilgiler sunulurken, Kaliforniya'da ev sahiplerinin kendileri tarafından kurulabilecek saunalar, havuzlar rağbet görmektedir. Her ulusun kendi özelliklerini yansıtan bir iki değişiklikle bu devrim Avrupa'yı da sarmaya başlamıştır. Almanlar ve Hollandalılar işi çok ciddi tutmakta ve iyi aletlerle çalışmaktadırlar. İtalya'da bu merak daha yeni yeni başlamış bulunuyor. Yaşlı kocaların çoğu bu gibi işleri insanın kendisinin yapmasını yüz karası diye nitelendiriyorlar. Bu gelişimin çeşitli nedenleri vardır. Bir kere enflasyon. Sonra işi yapacak marangozu, muslukçuyu ve bunun gibileri bulmanın zorluğu. Yapılan işlerin baştan savma olması. Boş zamanlardaki artış. Bunların hepsinin rolü vardır. Ama daha güçlü bir neden malların maliyetindeki göreli değişikliktir. Üretimde otomasyonun rolü arttıkça ve birim başına maliyet düştükçe el işlerinin ve otomasyona girmeyen hizmetlerin maliyeti göreli olarak artar. Bir muslukçu bir eve gidip bir saatlik çalışmasının karşılığında 20 dolar alırsa ve bir portatif hesap makinesinin fiyatı da 20 dolarsa, 20 dolarla birden fazla hesap makinesi almaya başladığımız gün tamircinin ücreti aslında aynı kalmasına rağmen pahalanmış sayılır. Başka malların fiyatına göre muslukçunun ücreti birkaç misli artmış olur. Bu nedenlerle önümüzdeki yıllarda birçok hizmetin ücretinin durmadan artmasına ve bu ücretler artınca da daha çok insanın kendi işini kendisinin görmesini beklemek yanlış olmaz. Kısacası enflasyon olmasa bile malların maliyetindeki göreli değişiklik insanların kendi işlerini kendilerinin yapmasını, kendileri tarafından tüketilmek için üretimde bulunmalarını gittikçe daha çok karlı hale getirmektedir. Böylece yine söz konusu olan B sektöründen ekonominin A sektörüne, alışveriş üretiminden tüketen için üretime bir aktarmadır. Bu gelişmenin uzun dönemde nasıl olacağı hakkında bir fikir edinebilmek için yalnız hizmetlere değil, mallara da bakmamız gerek. Bunu yapınca da bu kesimde tüketicilerin üretim sürecine katılmaya doğru itildiklerini görmekteyiz. Bugün birçok fabrikatör malların modelinin hazırlanmasında müşterilerinden yararlanmakta, hatta onlara bu iş için ücret ödemektedir. Bu yalnız doğrudan doğruya halka mal satan sanayilerde besin, sabun, temizlik eşyası ve bunun gibi endüstrilerinde görülmez. Elektronik gibi hızla yığınsallıktan uzaklaşan ileri sanayilerde de buna daha çok rastlanır. Texas Instruments firmasının planlama müdürü, en çok birkaç müşteriyle yakın temas halinde çalıştığımız zaman başarılı oluyoruz demektir. Kendi başımıza çalışıp uygulama şeklini saptadıktan sonra piyasaya standart bir mal çıkardığımız zaman o denli başarılı olamıyoruz. Bir başka şirketin yöneticilerinden Cyril H. Brown, malları iki kategoriye ayırmaktadır. İçeriden dışarıya türünden mallar ve dışarıdan içeriye türünden mallar. Bu ikinci gruptaki malların nasıl olacağını fabrikatörler değil, yarının müşterileri saptamaktadır. Brown'a göre en iyi mallar bunlardır. İleri üretim tekniklerine geçtikçe ve yığınsallıktan kurtulup malı siparişe göre yapmaya başladıkça müşterilerin de üretim sürecine daha çok karışması zorunlu olmaktadır. Bugün uluslararası bilgisayar yardımıyla üretim birliğinin üyeleri üretimde tam bir otomasyona geçilebilmesi için harıl harıl parçaları ve süreçleri sınıflandırmaya ve kodlandırmaya çalışmaktadırlar. Pennsylvania Üniversitesi profesörlerinden In-Young Ham'e göre bu henüz erişilmesi çok güç bir idealdir ama en sonunda müşterinin istediği malın spesifikasyonunu imalatçının bilgisayarına doğrudan doğruya vereceği günler gelecektir. Bilgisayar yalnız müşterinin istediği malın şeklini çizmekle kalmayacak diyor Profesör Ham, bunun imalinde uygulanacak süreçleri de seçecektir. Makinalara görev dağıtacak, tornalamadan boyamaya kadar üretimin bütün evrelerini sıralayacaktır. Makinaları kontrol edecek olan daha alt düzeydeki bilgisayarların ve sayısal kontrol aygıtlarının programlarını hazırlayacaktır. Hatta belki de çeşitli süreçleri ekonomik ve çevresel açıdan en iyi şekle sokacak uyum kontrolünü de sağlayacaktır. Sonunda müşteri yalnızca istediği malın özelliklerini belirtmekle kalmayacak, bütün bu faaliyeti başlatacak olan düğmeye basmak suretiyle bugünün ölmekte olan dünyasının mavi tulum giyip montaj hattında çalışan işçisi kadar üretimin bir parçası olacaktır. Böyle müşteri tarafından harekete geçirilecek bir üretim sistemi şimdilik ortalarda yoksa da gerekli araçların bazısı hazır durumdadır. Hiç olmazsa kuramsal düzeyde 15. bölümde anlattığımız ve elbise endüstrisinde kullanılan bilgisayar yönetimindeki laser telefonla bir kişiye ait bir bilgisayara bağlanırsa, müşteriye evinden bile çıkmadan ölçüleri dikte etme, kumaşı seçme ve laser kesicisini harekete geçirme imkanı verir. Kendi kendine yardım, kendi işini kendin gör akımları, yeni üretim teknolojileri. Kısacası bunlardan hangisine bakarsak bakalım, tüketicinin üretim işine çok yakından katıldığını görürüz. Böyle bir dünyada tüketici ile üretici arasındaki bir alışılmış ayrım kalkar, dışarıdaki adam içerideki adam olur ve B sektöründen daha çok üretim faaliyeti tüketen üreticinin egemen olduğu A sektörüne aktarılır. Bütün bunlar olurken önce ağır ağır sonra da gittikçe hızlanarak temel kuruluş olan piyasayı değiştirmeye başlarız. Tüketen üretici için yaşam tarzları. Tüketicinin kendi rızasıyla üretime çekilmesinin insana şaşkınlık veren sonuçları vardır. Bunun nedenini anlamak için piyasanın üretici ile tüketici arasındaki şimdi ortadan kalkmaya başlayan kopukluktan ötürü kurulduğunu hatırlamak yararlı olur. İnsanların çoğunun kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde üretim yaptıkları hallerde büyük bir piyasaya ihtiyaç yoktur. Bu ihtiyaç tüketimin üretimden ayrılmasıyla doğmuştur. Sıradan yazarlar piyasayı paraya dayalı kapitalist bir olgu olarak tanımlarlar. Oysa piyasa alışveriş ağının bir başka adıdır ve çeşit çeşit alışveriş ağı vardı ve hala da vardır. Batı'da bizim en iyi tanıdığımız şekil kâra dayalı kapitalist piyasadır. Ama sosyalist piyasalar, alışveriş ağları da vardır. Bu ağlar sayesinde Smolensk'te Ivan Ivanovich'in ürettiği mal ya da hizmetler, Doğu Berlin'de Johann Schmidt'in ürettiği mal veya hizmetlerle değiştirilirler. Parayla işleyen alışveriş ağları olduğu gibi, takas ilkesine göre işleyen ağlar da vardır. Piyasanın kendisi ne sosyalisttir ne de kapitalist. O, üretici ile tüketici arasındaki kopukluğun kaçınılmaz sonucudur. Bu kopukluk nerede ortaya çıkarsa orada piyasa kurulur ve tüketici ile üretici arasındaki boşluk nerede daralırsa orada piyasanın işlevi, rolü ve gücü tartışma konusu olur. Bu bakımdan bugün yeniden ortaya çıkan tüketmek ve üretmek yaşamımızda piyasanın oynadığı rolü değiştirmeye başlamıştır. Ücret karşılığı hizmetlerin pahalılaşmasıyla, ikinci dalga hizmet bürokrasisinin çökmesiyle, üçüncü dalga teknolojilerinin gelişmesiyle, yapısal kökenli işsizliğin artmasıyla ve aynı sonuca doğru yönelen daha birçok etkenin etkisiyle güçlenen tüketim için üretim, yeni çalışma ve yaşama şekillerini de ortaya çıkarır. Daha önce anlatılmış bazı değişiklikleri, örneğin senkronizasyondan uzaklaşmayı, yarım gün çalışmayı, büyük olasılıkla elektronik köşkün ortaya çıkmasını ve değişen aile yapısını göz önünde tutarsak, yaşam tarzındaki bu değişikliklerin bazılarını şimdiden fark edebiliriz. Çok sayıda insanın hiçbir zaman tam gün ilkesine göre çalışmayacağı ya da son yıllarda olduğu gibi tam günün gittikçe daha kısa çalışma haftası ve çalışma yılı olarak tanımladığı bir ekonomiye doğru yol almaktayız. İsveç'te yeni çıkarılan bir yasa, iş yerindeki çalışma sürecine bakılmadan herkese 5 hafta ücretli tatil hakkı tanımaktadır. Bu yasaya göre normal bir iş yılı 1840 saatlik bir çalışmadan ibarettir. Yalnız işe devamsızlık o kadar artmıştır ki normal bir iş yılını işçi başına 1600 saat olarak kabul etmek daha gerçekçi bir davranış olur. Bugün çok sayıda işçi ücret karşılığında haftada ortalama 3 ile 4 gün çalışmakta, eğitim ya da eğlence için 6 ay veya 1 yılı işi bırakmaktadır. Ücretli işçi piyasasında gittikçe daha çok işçinin bulunması ya da ekonomistlerin dediği gibi işçi katılma oranının yüksek olması, işçi başına düşen saatlerin daha azalmasıyla el ele gidebilir. Bu dinlenme ve eğlenme kavramına yepyeni bir ışık tutmaktadır. Bir kere dinlenme ve eğlenme zamanı dediğimiz zamanın daha çok kendimiz için mal ve hizmet üretimiyle geçtiğini anlayınca artık iş dinlenme eğlenme arasındaki eski ayrım kalkar, sorun iş mi yoksa eğlence dinlenme mi değil, B sektörü için ücret karşılığı iş mi yoksa ücretsiz olarak kendi bildiğimiz gibi A sektörü için yapılan iş mi şeklini alır. Üçüncü dalga ortamında yarısı alışveriş için ve yarısı da kullanmak için üretim ilkesine dayanan yeni yaşam şeklinin uygulanması mümkün olur. Zaten bu tür yaşam şekilleri sanayi devriminin ilk günlerinde yavaş yavaş kentli proletarya haline sokulan köylüler arasında yaygındı. Uzun bir geçiş süresi içinde milyonlarca insan yarım gün fabrikada, yarım gün tarlada çalışır, kendi besin maddelerini yetiştirir, ihtiyaç duyduğu bazı maddeleri satın alır, bazılarını kendi yapardı. Dünyanın birçok yerinde bu düzen hala yürürlüktedir ama genellikle teknolojik bakımdan oldukça ilkel bir düzeyde. Şimdi bu düzeni 21. yüzyılın mal ve yiyecek üretim tekniği ve birçok hizmetin üretimi için gelişmiş yeni, kendi işini kendin yap yöntemleriyle birlikte düşünürüz. Söz gelişi, yarının tüketen üreticisi, elbise patronu yerine akıllı bir elektronik dikiş makinesini işletecek bir programı olan bir kaset satın alabilir. En beceriksiz bir erkek bile böyle bir kasetle üzerine gayet iyi oturan bir gömlek dikebilir. Mekanik işlere meraklı olanlar arabalarının motorlarını ayarlamakla da kalmazlar, arabanın kendisini yarı yarıya imal edebilirler. Yarın müşterinin bilgisayar ve telefon aracılığıyla kendi arabasında olmasını istediği özellikleri otomobil imal sürecine geçirdiğini görmüştük. Fakat müşterinin otomobil yapımına daha bugünden katılabileceği bir başka yol daha var. Bradley Automotive adlı bir şirket, montajını sizin yapabileceğiniz lüks spor bir arabanın parçalarını satmaktadır. Kısmen monte edilmiş bu parçaları alan tüketen üretici, fiberglass, karoser, iyi bir Volkswagen şasisi üzerine monte eder, motorun kablolarını bağlar, direksiyonu yerine koyar, oturacak yerleri oturtur ve bunun gibi. Ücretli yarım gün işin temel kabul edildiği bir düzen içinde yetişen, ellerini bir işte kullanmak için can atan ve evde ucuz, mini teknolojiye sahip insanların gene nüfusun büyükçe bir bölümünü oluşturduğu bir toplumu göz önüne getirebiliriz. Kısmen piyasada, kısmen dışarıda, bütün yıl yerine durup durup çalışan, arada sırada bir yıl tatil yapan bu insanlar belki daha az para kazanırlar fakat bugün paraya bakan birçok işi kendi emekleriyle yapmak suretiyle bu farkı kapatırlar ve böylece enflasyonun etkilerini de yok ederler. Amerikalı Mormonlarda yarın benimsenmesi olası bulunan bir yaşam şekli hakkında bize bir ipucu vermektedirler. Mormon kiliselerine ait bölgelerin birçoğunda kilisenin bir çiftliği vardır ve kilise bu çiftliği kendisi işletir. Kilise bölgesinde oturan cemaat, kentli bile olsa, boş zamanlarının bir bölümünü gönüllü işçi olarak çalışarak yiyecek yetiştirmekte kullanır. Ürünün büyük bir bölümü satılmaz, ya acil durumlarda kullanılmak üzere saklanır ya da ihtiyaç sahiplerine verilir. Konserve ve şişeleme tesisleriyle silolar vardır. Bazı Mormonlar kendi yiyeceklerini üretirler ve konserve tesisine götürürler. Bazıları ise süpermarketlerden taze zerzevat alırlar ve o bölgedeki konserve tesisine götürürler. Salt Lake City'de bir Mormon şöyle demektedir. Annem domates alır ve onların konservesini yapar. Yardımcı kadın kolu üyeleri belirli bir günde hep birlikte konserve fabrikasına giderler ve kendilerinin kullanacağı domateslerin konservesini yaparlar. Yine bunun gibi birçok Mormon yalnızca kilisesine para vermez, kilise için gönüllü işler de yapar, örneğin inşaatta çalışır. Bunları hepimiz Mormon kilisesine katılalım diye söylemiyoruz. Ya da gelecekte bir gün dinsel konularda son derece otokratik olan ama onun dışında katılmaya çok yer veren bu toplulukta görülen toplumsal dayanışmayı örnek olarak alıp çok daha büyük ölçüde uygulamak mümkündür diye de söylemiyoruz. Ama tüketen tarafından kullanılmak üzere üretme ilkesi bireyler ya da örgütlenmiş gruplar tarafından benimsenip yayılacaktır. Evde kullanılacak türden bilgisayarlar, genetik yollardan kent hatta apartman tarımında kullanılmak üzere yetiştirilmiş tohumlar, plastik işlemek için ucuz aletle yeni maddeler, yapıştırıcılar ve telefonla ücretsiz teknik yardım, belki de televizyon ya da bilgisayar ekranında önünüze serilen talimat olduktan sonra daha dengeli, daha çeşitli, yaratıcılık bakımından daha tatmin edici ve piyasaya ikinci dalga uygarlığında olduğundan daha az bağlı yaşam şekilleri oluşturmak mümkün olabilir. B sektöründeki alışverişten A sektöründeki üretip tüketime daha ne kadar aktarma yapılabileceğini, iki sektör arasındaki dengenin ne şekilde olacağını ve bunlardan hangi tür yaşam şekillerinin ortaya çıkacağını kestirmek için vakit henüz erkendir. Ama kesin olan, kullanım için üretimle alışveriş için üretim arasındaki dengede ortaya çıkacak olan herhangi bir önemli değişikliğin ekonomik sistemimizi ve değerlerimizi bomba gibi etkileyeceğidir. Üçüncü dalga ekonomisi. Protestan iş ahlakı kalmadı diye yakınılıp durulur. Acaba bunun yok oluşunun insanın başkaları için üretmekten kendisi için üretmeye geçmesiyle bir ilgisi var mıdır? Nereye baksak çok çalışmayı sağlayan eski sanayi çağı anlayışının azalmakta olduğunu görürüz. Batılı yöneticiler önlenmezse hepimizi yoksulluğa sürükleyeceği iddia edilen bu hastalığa bakıp İngiliz hastalığı diye mırıldanmaktadırlar. Hala çok çalışan bir tek Japonya kaldı deyip dururlar. Ancak Japon sanayinin en önde gelen liderlerinin kendi iş güçlerinin de aynı hastalıktan muzdarip olduğunu söylediklerini duydum. Onlar da yalnız Güney Koreliler çok çalışıyor demektedirler. 7. kaset, 1. yüzün sonu.